bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Musa'nın çocukları Tayyip ve Emine. Ergün Poyraz. Togan Yayınları 5. basım Nisan 2007. Filyos Stüdyosu'nda Altı Nokta Körler Derneği için seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 17 Mayıs 2007. Okuyan Levent Filyos. Kemal'in askerleri Doktor Necip Hablemitoğlu ve emekli binbaşı İhsan Güven'e. Bu kitabı okuyun. Elimde Ergün Poyraz'ın birkaç gün önce piyasaya verilen son kitabı. Musa'nın Çocukları Tayyip ve Emine, Togan Yayınları. Okumaya başladım, elimden bırakamadım. Ergün Poyraz muhteşem bir araştırmacı. Akla hayale gelmeyen arşivlere balıklama dalıyor, inanılmaz belge ve bilgileri ortaya çıkarıyor ve yorumunu yapıp okurlarına sunuyor. Bundan önce yazdığı Patlak Ampul, Refahın Gerçek Yüzü, Kanla Abdest Alanlar gibi kitapları da böyleydi. Musa'nın Çocukları Tayyip ve Emine'yi okurken şaşırdım. Türkiye'yi kimlerin yönettiğini, onların geçmişini, yaşam öyküsünü, büyük sermaye ile aralarındaki parasal ilişkileri gerçi biliyordum ama böylesini, bu kadarını ve dahası kitabın isminin niçin bu olduğunu Ergün Poyraz'ın kitabını bir solukla okuyunca öğrenmiş oldum. Burada size daha fazla bilgi vermek istemiyorum. Sizden ricam bu sürpriz kitabı mutlaka okumanızdır. Okuyunca bana teşekkür borcunuz olacak. Bir mesaj atıp teşekkür etmenizi bekleyeceğim. Emin Çölajan, 18 Nisan 2007, Hürriyet. Yazarımız bu kitabında Tayyip ve Emine Erdoğan'ın doğumundan bugüne kadar olan hayat hikayelerini, Tayyip ve AKP'nin İsrail, ABD ve İngiliz Büyükelçi ve istihbarat örgütlerinin desteğinde nasıl gelişip serpildiğini görecek, TBMM'de yine bu ülkelerin lehine sergiledikleri faaliyetlerini okuyacaksınız. Tayyip'in Amerikan vatandaşlığı yanında Arap kökenli olarak tanıttığı eşinin Arap değil, Yahudi soyundan geldiğini ibretle izleyeceksiniz. Keza kendinin de Musa'nın soyundan geldiğini. Kitapta Yasin Elkadı Tayyip, Tayyip Üsame Bin Laden, Tayyip Ülker, Yasin Elkadı Ülker ilişkilerini bulacaksınız. Tayyip'in mal varlığındaki inanılmaz artışlarla belediye başkan maaşının yanında belediye şirketlerinden huzur hakkı adı altında aldığı paraları göreceksiniz. Tayyip'in belediye başkanlığı döneminde yapılanması hızlanan geleceğin başbakanı ve cihat hazırlığının TBMM'de geldiği son safhalara tanık olacaksınız. Ve Yüce Atatürk'ün muhterem milletime tavsiyem odur ki, sinesinde yetiştirerek başının üstüne kadar çıkaracağı adamların kanındaki ve vicdanındaki cevher-i asliyi çok iyi tahlil etmek dikkatinden bir an vazgeçmesin. Görüşündeki isabet karşısında bir kez daha saygıyla eğileceksiniz. Ön söz. Tayyip Erdoğan Kasımpaşa'da kendi halinde geçinip giderken önce Akıncılara, ardından MSP'ye, MSP ile beraber MTTB'ye katılmıştı. Arkadaşlarıyla beraber sokaklarda şeriat gelecek, vahşet bitecek, tek yol İslam gibi sloganları atıyor, bu arada simitçilikten gelen tanışıklıkla şirketle de içli dışlı oluyordu. Ne hikmetse Türkiye'deki liderler hep simitçilikten gelmeydi, aynı Deniz Baykal gibi. Şirketle tanışmasının ardından Tayyip'in önü açılıyor. Önce MSP Gençlik Kolları Başkanı oluyor, derken Refah Partisi İl Başkanı, Milletvekili ve Belediye Başkan adaylıklarının ardından İstanbul Belediye Başkanlığı dönemi ve İsrail, İngiliz ve ABD Büyükelçilikleri ile ilişkiler başlıyordu. Belediye Başkanlığı ve öncesinde İzak Alaton'un rahle-i tedrisatından geçtiği için İsrail İstihbaratı Elemanı ve Elçilik Müsteşarı Alon Liel'in yanında zorluk çekmiyordu. Tayyip'i bugünlere getiren Mehmet Metiner gibi Kürt danışmanlarının yanında İngiltere Büyükelçisi Peter Westmacott, ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi aynı zamanda CIA Türkiye ve Orta Doğu Masası Şefi Mason Morton Abramovich, ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi aynı zamanda CIA Türkiye ve Orta Doğu Masası Şefi Mark Paris, CIA üst düzey yöneticisi ve Karanlıklar Prensi lakaplı Richard Pearl'den oluşan bir ekipti. Tayyip'i bu ekip ve alt takımı geliştiriyor ve değişime uğratıyorlardı. Şimdi bu değişim ve gelişimin hikayesini 32 kısım tekmili birden izlemeye başlayalım. Ergün Poyraz, Ankara, 30 Mart 2007. Gürcü mü yoksa Rum mu? Tayyip'in hayat hikayesine başlamadan önce dedelerinin nereden geldiğine bakmak onun hikayesini anlamamızı bir hayli kolaylaştıracaktır. Tayyip'in anne tarafı Rize ili Güneysu ilçesine Gürcistan'ın başkenti Batum'dan gelmişlerdi. O sıra Batum'dan gelen aileler arasında Mezarcı ailesi de vardı. 1991 yılı milletvekili seçimlerinde liste savaşları başlıyor. Erbakan'ın kendine yakın gördüğü isimleri İstanbul'da liste başlarına yerleştirmesine şiddetle karşı çıkıyordu. Erbakan liste başına Ali Oğuz'u getirmek istiyor, Tayyip ise aynı yere Gürcü kökenli Ümraniye müftüsü Hasan Mezarcı'yı düşünüyordu. Erdoğan parti merkezine karşı direniyor, bu direnmenin sonucunda hemşehrisi Hasan Mezarcı'yı liste başına getirtiyordu. Mezarcı milletvekili seçilmesinin ardından Tayyip'e layık olduğunu konuşmaları ve davranışları ile bir bir kanıtlıyordu. Partinin Bayrampaşa teşkilatında kadınlara yaptığı konuşmada Atatürk'e iğrenç iftiralarla saldırırken kendi köklerini de açıklıyordu. Mezarcı Tayyip gibi Batumlu olduğunu vurguladığı konuşmasında şunları söylüyordu. Atatürk milliyetçiliği ne demek? Herkes Türk'üm diyecek ne yani? Senin hatırın için ben anamı babamı inkar mı edeyim? Ben senin atan gibi veled-i zina mıyım? Ben Batumluyum, benim köküm belli. Tayyip de aynı tarihlerde Almanya'da yaptığı konuşma ile Mezarcı'ya adeta destek veriyordu. Ne mutlu Türk'üm diyene ne demek? Sen ne mutlum Türk'üm diyene dersen o da ne mutlu Kürd'üm diyene der. Yine her fırsatta Türklüğü aşağılayan Tayyip'in yakın arkadaşlarından Rize milletvekili Şevki Yılmaz şöyle yırtınıyordu. Şimdi gençler, müjde veriyorum, şafak var şafak, vallahi şafak var. Safları sıklaştırın, tahrik için konuşmuyorum, şafağı gördüm. Nerede? İşte burada, Sümeyyeler. Nerede? İşte burada, Bilaller. Şafak vakti var, gençler, gençler. Muhammed İkbal'i dinle, meşhur şair. Güneş doğarken şafak gelir, kızıllık olur sabah. Gök kızarmadan güneş gelmez, şehit kanı dökülmeden hak gelmez. Şevki Sümeyye'nin İslam'ın ilk şehidi olduğunu, putperestlerin onu ayaklarından develere bağlayarak iki ayrı yöne develeri sürmeleri sonucu feci bir şekilde öldürerek şehit ettiklerini anlatıyor ve gençlere, ''Bu düzen sizi ayaklarınızdan taksilere bağlayıp parçalasa dahi asla yolunuzdan ayrılmayın.'' diyordu. Tayyip'in çocukları Sümeyye, Bilal ve diğerleri soluğu Amerika'da alıyorlar. Öğrenimlerini oralarda devam ettiriyorlardı. Akranları türban kavgaları verirken kendileri babalarının açıklamalarında görüldüğü gibi türbanla okuyamadıkları için Amerika'ya gidiyorlar. Sümeyye ABD'de Hollywood yıldızları ile aynı masada mum ışıkları altında yemekler yiyordu. Kızları Amerika'da Robert De Niro ile mum ışıklarında yemekler yiyen Tayyip, 1994 yılında Ümraniye'de yaptığı konuşmalarda insanlarımızı kendi refah ve mutlulukları için kullanmanın değişik versiyonlarını sergiliyor. Bu konuşmalarının kasetleri AKP teşkilatlarında saf insanlarımıza seyrettiriliyordu. Bir gece saat 1.30'da elektrik direğinde bir yaşlı amca eve dönüyorum, arabayla durdum. Gece saat 1.30 durdum. 3-4 tane genç, amca dedim yahu ne yapıyorsun? Elektrik çarpacak, in aşağı, bu gençler çıksın bağlasın. Hiç umurunda değil. Bağladı indi, gayet kararlı. İfade aynen şöyle. Sen bana şahadeti çok mu görüyorsun dedi. Yahu amca refahın bayrağı ile şahadetin ne alakası var Allah aşkına? ''Sen ne diyorsun?'' dedi. ''Her refah bayrağı muavenet muhribinden Saratoga'ya bir mermidir.'' dedi. ''Şimdi soruyorum sizlere, bu inancın, bu imanın önünde Amerika'sı, Batısı, basını, televizyonu durabilir mi?'' Bugün kızlarının ABD'de sergiledikleri davranışları görmeyen Tayyip, dün bu imkanları sağlamak için döktürmeye devam ediyordu. Olay bu kadar açık ve net ortada ama bunun hala farkında değildi onlar. Hala bunlar yok, çarşafların içinde erkekler vardı, ondan dolayı seçime gitti diyorlar. Ve bununla da kalmıyor, şu hanım kardeşlerimizin çalışması var ya, hey Rabbim, bunu papatyaların yapması mümkün mü? Değil. Gelinciklerin yapması mümkün mü? Değil. Onlar ancak 5 yıldızlı otellerde demlenirler. Ama onların da huzuru inanıyorum ki refahı, mutluluğu, kurtuluşu inşallah bu hanım kardeşlerimizin gayretinde yatmaktadır. Potamya'nın gururu. Tayyip Başbakan olarak memleketi Rize'nin Güneysu beldesine gittiğinde hemşehrileri kendisini Potamya'ya hoş geldin, Potamya'nın gururu pankartlarıyla karşıladı. Buralar Güneysu olarak bilinirdi. Potamya ne demekti? İşin aslı çok geçmeden ortaya çıkıyordu. Güneysu beldesinin Rumca ismi Potamya'ydı. Bu beldenin ahalisinin bir kısmı sonradan Müslüman olmuş Rum'du. Hala beldenin Rumca adını kullandıklarına göre Türklüğü içlerine tam sindirememişler demekti. Tayyip Erdoğan bu pankarttan rahatsız olmadı. En ufak bir tepki göstermedi. Başbakan olduğunda ilk ziyaretini Yunanistan'a yapmış, Ramazan ayında olduğumuz halde orucunu tutmamıştı. Oysa hayatını anlattı. Bu Şarkı Burada Bitmez adlı kitapta her zorluk karşısında orucunu bırakmadığıyla övünüyor, hatta röportaj günü Ramazan olmadığı halde oruç tuttuğunu söyleyerek reklamını yapıyordu. Erdoğan Simitis'le gerçekleştirdiği görüşmelerde 2 saati aşkın baş başa kalmıştı. Bu görüşmelerde konuştukları dil merak konusu olmuştu. Öyle ya, Tayyip İngilizce bilmiyor, Simitis ise Türkçeden anlamıyordu. Sonunda Tayyip bu olaya da açıklık getirdi. Anlatımına göre ilk patronu Rum'du. Bu arada kardeşinin de Mossad ile yakın ilişki içinde olan Ofer'in gemilerinde çalıştığı ortaya çıkıyor. Tayyip hükümeti tarafından ülke limanları ve kaynakları Ofer'e adeta altın tepsi içinde sunuluyordu. Ben Gürcüyüm, eşim Arap. Hürriyet gazetesinden Emin Çölaşan 2 Ekim 2006 tarihinde Tayyip'in kökleri ile ilgili şöyle yazıyordu. Elimde Recep Tayyip Erdoğan'ın aile nüfus kütüğü var, devletin resmi belgesi. Bu belgede baba tarafından çeşitli kimselerin anneleri olarak şöyle isimler geçiyor. Havuli, Farfuli, Fatuli. Örneğin Ahmet ve Yunus Erdoğan'ın ana adı Havuli. Fatuli Erdoğan'ın ana adı Farfuli. Vesile Erdoğan'ın ana adı Fatuli. Bizim aklımıza insanların soyunu sopunu araştırmak, oralardan sonuç çıkarmak, bunları siyasal amaçla kullanmak asla gelmez. Falanca Ermenidir, filanca Rum'dur, Yahudidir, dönmedir. İnsanların ve ailelerin kökeni şu veya bu olabilir. Onlar Hristiyan, Musevi kökenli de olabilir. Kınanması gerekmez. Biz rektörler ve başbakanlar dahil istisnasız herkesi dinine, ırkına, aile kökenlerine göre değil, bu ülkeye yaptıkları veya yapmadıkları hizmetle değerlendiririz. Her uygar insanın yapması gereken de budur. 3 Ekim 2006 Hürriyet Gazetesi. Doğu Karadeniz'de Fatma Fatuli'dir. Başlığı altında Çölaşan'ın yazdıkları ile ilgili bir haber yapıyordu. Hürriyet yazarı Emin Çölaşan, önceki gün Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın nüfus kayıtlarında Havuli, Farfuli ve Fatuli gibi isimlere rastlandığını yazdı. Çölaşan'ın verdiği bilgiye göre Ahmet ve Yunus Erdoğan'ın ana adı Havuli, Fatuli Erdoğan'ın ana adı Farfuli, Vesile Erdoğan'ın ana adı Fatuli'ydi. Çölaşan daha sonra bizim aklımıza insanların soyunu sopunu araştırmak, oralardan sonuç çıkarmak, bunları siyasal amaçla kullanmak asla gelmez diyordu. Bu kelimelerin hangi dilden gelmiş olabileceğini bölgeyi yakından tanıyan insanlara sorduk. Rize doğumlu gazeteci Ömer Lütfi Mete, Doğu Karadeniz'de Fatma'ya Fatuli, Havva'ya Havuli denildiğini belirterek, Li eki Gürcüce'den geçmiş olabilir. Zaten biliyorsunuz Türkçe ve Gürcüce'nin karışımından, araya Ermenice kelimelerin de girmesiyle ortaya çıkan dile bölgede Lazca ismi verilir dedi. Doğu Karadeniz'de Lazca türküler derleyen ve Türkçeyi sonradan öğrenen Rize Pazar doğumlu müzisyen Birol Topaloğlu da Ömer Lütfi Mete'nin dediklerini doğruluyor. Topaloğlu da bölgede özellikle kadın isimlerine bu tür eklerin takıldığını, zamanla hece düşmesiyle Havuli, Fatuli, Farfuli şekline dönüştüğünü söylüyor. Ermenice ve Rumca'da ise böyle kelimeler bulunmuyor diyordu. Ancak içinde zerre kadar Müslümanlık bulunan bir insan, İslam peygamberinin kızının ismi olan Fatma'nın özgün hali dururken ona Fatuli der mi, diyebilir mi? Yine Adem peygamberin eşinin ismi Havva'yı nasıl Havulli yapabilir? Peki Farfuli neydi ve nereden geliyordu? Ağustos 2004 yılında yaptığı Gürcistan gezisinde Gürcistan Devlet Başkanı'nın yanında ''Ben de Gürcüyüm, ailemiz Batum'dan Rize'ye göç etmiş bir Gürcü ailesidir.'' diyordu. Bu bağlamda Tayyip'in Gürcü olma ihtimali de kesinlik kazanıyordu. Kısacası Tayyip Erdoğan Türk kökenli değildi. Zaten Türklük şuuru da taşımıyordu. Zorunlu olmadıkça Türk sözünü kullanmıyor, Türklüğü ve Türk milliyetçiliğini ayrımcılık olarak değerlendirdiğini çok kere vurguluyordu. Tayyip'in en yakınındaki isim tarafından yazılan ve Tayyip tarafından yalanlanmayı bırakın desteklenen Erdoğan'ın Harfleri adlı kitaba baktığımızda Tayyip Erdoğan'ın Musa peygamberin soyundan geldiği bildiriliyor. Musa'nın İsrailoğlu olduğu vurgulaması yapılıyordu. Ben şeriatçıyım diyen birinin Hazreti Muhammed'in soyundan geldiğini ya da en azından onunla bağlantılı olduğunu iddia etmesi gerekirken, İsrail oğullarına gelen peygamberle kendini özleştirip bir de onun soyundan geldiğini açıklattırması, soyunda Yahudilik olduğunun en açık kanıtı oluyordu. Gürcü olduğunu açıklayan Tayyip bir özelliğini gizliyordu. Tayyip anne tarafından Gürcistan'da yerleşik Musa'nın yani Yahudinin soyundan geliyordu. Başbakan olduğundan beri ağzından bir kez bile Türk milleti sözü çıkmıyor, hep Türkiye halkı diyordu. Kaldı ki gerek MSP Gençlik Kolları Başkanlığı, gerek Refah Partisi İl Başkanlığı, gerekse Belediye Başkanlığı döneminde danışmanlığını yapan ve Tayyip'in "Beynimin yarısı bugünlere gelmemde çok emeği vardır" dediği Mehmet Metiner, Tayyip için Türk değildir diye açıklamalarda bulunuyordu. Gürcülüğünü ilan eden Tayyip Erdoğan, 1994 yılında Ümraniye'de yaptığı konuşmada Türklüğe karşı tüm kinini kusuyordu. Bakınız, geçen gün İstanbul Valiliği'nin bir beyanı var. Ne diyor? "Dört şehit polis memurunun cenazesine ben Türk'üm diyen gelsin" diyor. "Ben İstanbulluyum" diyen gelsin diyor. "Ben Laz'ım diyen ne olacak? Ben Gürcüyüm diyen, ben Kürd'üm diyen ne olacak? Ben Çerkez'im diyen ne olacak? Ben Abaza'yım diyen ne olacak?" Ya bunlar bu ülkeyi zaten yıllardır bu ifadelerle parçaladılar. Ama anayasada ne yazdılar? "Ne mutlu Türk'üm" diyene. Milletin bütünlüğü ilkesi "ne mutlu Türk'üm" diyene ifadesiyle sağlanır mı? Babama sordum, "Biz Laz mıyız, Türk müyüz?" dedim. Allah rahmet eylesin babam, dedi ki, "Oğlum, ben de dedeme sordum. Dedeme dedim ki, dede biz Laz mıyız, Türk müyüz? Torinim" dedi, "yarın öleceğiz. Öldüğümüz zaman Allah bize bir soru soracak. Men rabbüke ve men nabiyüke ve ma dinüke diyecek. Ve ma kavmüke diye bir soru sormayacak torinim" dedi. Şimdi salonda saf saf dinliyor. Tabii büyük dedem mollaydı. "Torunum, Rabbin kim, Nebin kim, dinin ne, ama kavmin ne" diye bir soru sormayacak. Sana sordukları zaman "elhamdülillah Müslümanım" de geç. Şüphesiz her kavmin mensubu rahatlıkla "ben Kürd'üm, ben Türk'üm, ben Çerkez'im, ben Abaza'yım" demek hak ve hürriyetine sahiptir. Bundan daha tabii bir hak ve hürriyet olmaz. 600 sene Osmanlı 30'u aşkın etnik grubu ümmet düşüncesiyle bir arada tuttu. 600 sene. Buyurun, şu anda 70 senedir tutabildiler mi? Tutamadılar işte. Bak, ülke birbirine girdi. Tayyip Ocak 1995'te Hollanda İslam Federasyonu'nda yaptığı konuşmasında Türkiye'li Müslüman olduğunu şu sözleriyle vurguluyordu. "Ben Türkiye'li bir Müslümanım. Müslümanlar şu anda önemli bir karar aşamasında bulunmaktadırlar. İslam havzası bu kararın arifesindedir." Tayyip Erdoğan AKP'nin internet sitesinde özgeçmişini şöyle açıklıyordu. "Aslen Rizeli olup 26 Şubat 1954 yılında Kasımpaşa'da doğdum. Rahmetli babam Ahmet Bey deniz yollarında kıyı kaptanlığı yapardı. Babam 13 yaşında Rize'den İstanbul'a gelmiş. Çünkü o zaman hayat şartları Rize'de çok kötü, iş yok. O zamanlar çay daha Rize'ye girmemiş, bu nedenle gurbet var. 4 erkek bir kız olmak üzere 5 kardeşiz. Dedemin adı Tayyip olduğundan ve Recep ayında doğduğumdan ismimi Recep Tayyip olarak koymuşlar." Erdoğan çocukluk günlerini anlatırken komşuları Müşerref ablasını unutmuyor. Ağzının bozukluğundan faydalanıp küfrettirmesini, küfürün ardından önce kahkahalarla gülüp daha sonra poposuna vurarak cezalandırmasını şöyle anlatıyordu. "Hava kararmadan önce eve girmek zorundaydık. Bizim evin karşısında Müşerref abla dediğimiz bir komşumuz vardı. Ben 5-6 yaşlarındaydım. Çocuğum ya, küfür ediyorum ona. Beni almış karşısına. Ben küfrettikçe onun hoşuna gidiyor. O da benim popoma vuruyor. O vuruyor, ben küfrediyorum. Babam gelince hemen şikayet etmiş beni. Bunlardan haberim yok tabii. Babam içeri giriyor, Allah rahmet etsin. Alıyor beni, tavana asıveriyor. Ancak ellerimden mi, koltuk altlarımdan mı bağlamış onu hatırlayamıyorum. Orada 15-20 dakika kalmış olacağım ki dayım gelip beni kurtarıyor. O günden sonra küfür faslı da kapandı." Güçlü karşısında eğildi. Tayyip'in babası son derece sinirli bir adamdı. Sinirlendiğinde evden kimse yanına yaklaşamıyordu. Babasının Tayyip'e karşı özel bir ilgisi vardı. Annesi bu durumu keşfetmişti. Baba sinirli olduğunda görev Tayyip'e kalırdı. Hemen babasının yanına sokulur, babasının ayakkabılarını öperdi. Bunu gören babası sakinleşir, gözlerinden yaşlar süzülür, bütün çocuklar babalarıyla birlikte ağlarlardı. Tayyip'in babası çok otoriter bir adamdı. Denizciliğin kendine az kurallarını evinde de yaşardı. Kapıdan içeri girdiğinde otorite ilan edilmiş olurdu. Evin cezaları bile deniz kurallarına göreydi. Tenzile Hanım babanın otoritesi karşısında çaresiz çocuklarını kanatlarının altına alır korurdu. Erdoğan yıllar sonra bile babasından duydukları korkuyu şöyle anlatıyordu. "Otoriteye saygılıydık, yoksa bilirdik ki babam bunun faturasını çıkarır." Tayyip'in otorite karşısında boyun eğmeyi küçük yaşta öğrenmesi yükselmesinde de etkin oluyordu. Şirketin prensiplerine uyması, Erbakan'a biat etmesi ve her gördüğünde elini öpmesi ancak güç kendi eline geçince isyan etmesi bundandı. 10 Temmuz 2003 tarihli Star gazetesine yer alan Hikmet Yar'ın dizinin diplerinde çekilen fotoğrafları da otorite karşısındaki boyun eğmesine kanıt oluyordu. Parti kurulduktan sonra gittiği ABD'de Yahudilere nasıl iyi davranacağına kanıt olarak "Beni İstanbul Yahudilerine sorun" demesi, Amerikan Büyükelçisiyle beraber yine Yahudiler karşısında tezkere günahı çıkarması bundandı. Otorite karşısında eğilip bükülen Tayyip hırsını kendinden çok güçsüzler karşısında yoksul ve çaresiz vatandaşlara karşı çıkarıyordu. 27 Ocak 2007 tarihli Milliyet gazetesinde İsmail Cem'in Teşvikiye Camii'nde gerçekleşen cenazesinde Cem'in oğluna başsağlığı dilerken sırıtan bir poz vermesi kendinde geçmişten gelen davranış bozukluğunun yansımasıydı. Tayyip'in küfürle imtihanı. Tayyip verdiği röportajda küfür faslı kapandı diyordu demesine de ancak gerçek hiç de böyle değildi. Her sinirlendiği ortamda kendine hakim olamayarak küfrü basıyordu. 1980 yılında öldürülen Necip Kural adlı İslamcı gencin cenaze töreni ardından liderliğini Tayyip'in yaptığı, o tarihten beri danışmanı olan ve Star gazetesine el konulduktan sonra gazeteye danışman yapılan Mehmet Metiner, Vakit gazetesinde Medya Kritik adlı sayfayı hazırlayan Yılmaz Yalçıner, Amerika'da garip garip dini kitaplar yazıp her Ramazan insanların kafasını bulandırmaya çalışan Kürt dincisi Edip Yüksel ve Ömer Yorulmaz'ın bulunduğu yaklaşık 400 kadar genç attıkları sloganların ardından namaz eylemi yapıyor, namaz sonrası gözaltına alınıyorlardı. Burada Tayyip'in imdadına MTTB'ye girişinde yakınlaştığı, MİT tarafından koruma sağlanıyor ve ardından mahkemeye bile çıkmadan serbest kalıyordu. Tayyip'in kültür müdürlüğünü yaptığı Milli Türk Talebe Birliği'ne 1975 yılında kayıt olan ve Tayyip'in MSP Gençlik Kolları Başkanlığından bu yana sürekli danışmanlığını yapan Mehmet Metiner, yaptıkları mitingleri şöyle anlatıyor. İran'da Hayetullah Hümeyni önderliğinde bir İslam devrimi gerçekleştirilmişti. Afganistan'da komünist darbeye ve Rus işgaline karşı yaygın bir cihat hareketi başlamıştı. Pakistan'da Ziya-ül-Hak Butto'yu devirerek ülkeye şeriat rejimini getirdiğini açıklamıştı. Bütün bu gelişmeler özgüvenimizi arttırmış ve daha bir pervasız davranmamıza neden olmuştu. Laik ve dinsiz devlete karşı cihat çağrılarımız sokaklara taşmıştı artık. Mitinglerdeki sloganlarımız bile giderek cüretkâr bir kimliğe bürünmüştü. Erbakan Hoca konuşurken hep bir ağızdan bağırırdık. Vur de vuralım, öl de ölelim. Erbakan, Ziya, Hümeyni, yaşasın İslam Birliği. Şeriata yönelik eleştirilere karşı hançeremiz yırtınırcasına bağırırdık. Şeriat İslam'dır, anayasa Kur'an'dır. Laik devlete ve laikçilere karşı üretilen sloganlar da ziyadesiyle açık bir hesaplaşmaya çağrı niteliğindeydi. Laik devlet yıkılacak elbet, dinsiz devlet yıkılacak elbet. Ve arkasından amacımızı ortaya koyardık şu sloganla, İslami devlet kurulacak elbet. Amacımız şeriatı hakim kılmaktı, laik dinsiz devleti yıkıp yerine İslam devletini kurmaktı.